Merhaba, burası Ata Radyo. Ekonomi, demokrasi ve özgürlükler, insan hakları, tarihi olaylar, Mustafa Kemal'in hayatı ve yaptıkları ile ilgili hazırlamış olduğumuz podcastlerden bir diğerine hoş geldiniz. Bu yayınımızda Fahri Rıfkı Atay'ın yazmış olduğu Çankaya adlı kitap üzerinden Birinci Dünya Savaşı'nın sonu ve bu süreçte Mustafa Kemal'in yaptıkları ile ilgili yazılanları ele alacağız. Kitaptan devam edelim. Harbin sonu. Vakitsiz kimseyi ürkütmek istemeyen Mustafa Kemal, ordu komutanı olduğundan her cuma günü selamlık töreninde bulunmaktaydım. Bir defasında Naci Paşa geldi. Padişahın kendisini özel olarak görmek istediğini söyledim. Yanında iki Alman generali vardı. Mustafa Kemal ile yalnız kalmak istemiyordum. Gitti. Padişah, sizi Suriye'ye kumandan tayin ettim. Oradaki durum ciddileşmiş. Gitmeniz lazımdır. Sizden istediğim şudur. O tarafları düşman eline geçirtmeyiniz. Hemen hareket etmelisiniz. Sonra Alman generaline bakarak, bu kumandan dediklerimi yapabilir, dedi. Sadece izin alıp salona döndüm. Enver Paşa'nın güler yüzü karşıma çıktı. Azizim, hiç olmazsa biraz esaslı tedbirler üzerinde konuşalım. Benim bildiğim ve anladığıma göre artık Suriye'de ordu, kuvvet, durum hepsi sözden ibarettir. Beni oraya göndermekle öç alıyorsunuz. Sonra usul dışında bana bizzat padişaha emir verdirdiniz. Enver Paşa gülüyordu. İkinci defa 7. Ordu Komutanı olarak Nablus'taki karargahındadır. İlk işi çok yorucu dolaşmalarla cepheyi görmek ve durumu incelemek olmuştur. Şu konuya varmıştır ki her şey bitmiştir. Yakın felaketi önlemek için esaslı tedbir bulmak güçtür. Yüzlerce kilometre uzunluğunda bir cephe üzerinde 3 ordu var, 3 ordu vardır ancak sadece adları ordudur. Zayıf, dağınık bir takım kuvvetler. Daha İstanbul'dan ayrılmazdan önce düşündüğü şekiller içinden çıkmak, gerçekler içine girmekti. Yani bütün kuvvetlerle ufak da olsa değeri olan tek bir ordu kurulmalıydı. Gene daha önce bu tek kuvvetin kendi emrine verilmesi lazım geldiğini bildirmişti. Teklifini ciddiye aldıramadı. Karlsbad'dan tam iyileşmiş olarak dönmüş değildi. Çektiği üzüntüler ve cephe dolaşmaları yorgunluğu ile tekrar rahatsız olmuştu. İstanbul'dan çıkalı 15 gün olmamıştı. Yatağındaydı. Bir gün Kurmay Başkanı o günün raporlarını okudu. Basit raporlar her zamanki gibi. Şimdi kendisini dinleyelim. Yalnız raporlar içinde bir nokta dikkatimi çekti. Bu bir İngiliz esirinin söyledikleriydi. Sezdim ki bir veya iki gün sonra İngilizler bütün cephe üzerinde saldırıya geçeceklerdir. Biraz sonra kurmay heyetini toplu olarak görmek isterim dedim. Yataktan kalktım, giyindim. Çalışma odasına giderek bir emir yazdım. Bu emre düşman 19 Eylül günü umumi saldırı savaşına geçecektir diye başlıyor ve buna karşı alınacak tedbirleri sıralıyordum. Emri bilgi edinmesi için grup kumandanı Liman von Sanders Paşa'ya da gönderdim. Çok saydığım bu zat benim raporlardan çıkardığım sonucu uzak görmüş ve gülmüş. Bununla beraber ihtiyatlı olmaktan zarar gelmez diye bana da fazla bir şey söylemeye lüzum görmemiş. Ben verdiğim emrin uğrayabileceği anlayışsızlığı tahmin etmiştim. Onun için düşmanı çok dikkatle takip ediyordum. 19-20 Eylül gecesi kolordu komutanlarını telefon başına çağırdım ve sordum. Verdiğim emri ve ona göre tedbirleri aldınız mı? Emriniz yapılmıştır cevabını verdiler. Ben daha telefon konuşmasını bitirmeden düşman topçusu hatlarımız üzerine ateş etmeye başladı. Gece savaşla geçti. Benim ordumun sağ kanadındaki ordu esir düştü. Ve boş kalan cepheden geçen düşman süvarileri Liman von Sanders'in karargahını bastı. Gerçek meydana çıkmıştı. Fakat neye yarar? Anlatılması uzun güçlükler içinde nehirlerden geçerek, çöllerden aşarak ordumu Şam'a kadar getirebildim. Şam'ın içinde bir anormallik sezindim. Bunun manasını anlamak güçtü. Fakat Ben okuldan kurmay yüzbaşı olarak çıktıktan sonra ilk sürgün yerim olan Şam'ı tanımış olduğum için kolaylıkla bize karşı sinsi bir hazırlanma olduğunu anladım. Şam'da fonsan dersi bulacağımı sanıyordum. Bırakmış gitmiş. Daha önce gönderdiğim kurmay başkanım Sedat Bey'e direktif vermiş. Buna göre ben ordumu Şam'ı savunması için 4. Ordu Komutanı Mersinli Cemal Paşa'nın emrine vereceğim. Ve kendim Rayak taraflarındaki komutansız kuvvetleri emrimi almak üzere hemen hareket edeceğim. Victoria Oteli'ndeki karargahından Cemal Paşa'yı buldum. Benim aldığım direktiften onun da bilgisi vardı. 7. Ordu Kuvvetleri'ni Kolordu Komutanlarından İsmet Bey'in kumandası altında ona teslim ettim. Ben de o gece hususi bir trenle Rayak'a gittim. Rayak'ta Fonsan dersle görüştüm. Benim karargahım Rayak'ta, Fonsan dersinki Baalbek'teydi. Gördüğüme göre Rayak çevresindeki dağınık, morali bozuk, bir takım insanlardan başka kuvvet denecek bir şey yoktu. Erleri güvendiğim subaylar ve komutanlar tarafından hemen toplayıp teftiş ettim. Rayak istasyonunun ateşe verilmesini de emretmiştim. Bana bazı ordu komutanlarının atla kuzeye geçtiklerini haber verdiler. Şam'ı savunacak komutanın ayrılıp gittiği anlaşılıyordu. Düşmana teslim olan bir kol ordunun komutanının da Raya geldiğini duydum. Yanıma çağırttım. Dedim ki, kol orduyu bırakıp Beyrut'a gittiniz. Oradan da benim yolladığım trenle buraya geliyorsunuz. Kol ordu denen şey kuvvet bakımından en büyük birliktir. Bunun komutanı bir tek erini dahi kurtarmaksızın bilakis topunu birden düşman eline bırakarak şahsını kurtardığı vakit bütün sebepler ve şartlar onun aleyhindedir. Şimdi size bir iyilik yapmak istiyorum. Fakat bir şartla, kumanda etmek için maneviyatınız henüz yerinde midir? Biraz düşündükten sonra evet dedi. O halde Baalbek'te bekleyen Fuat Paşa'nın yani Ali Fuat Cebesoy yanına gidiniz. Yarın size bir kuvvetin kumandasını vereceğim. Bu zat benim yanımdan ayrılmış ve Baal Bey'e değil trene binip İstanbul'a gitmiştir. O gece bende şöyle bir uyanma oldu. Bütün cephelerde ve bütün kuvvetler üzerinde emir ve kumanda kalmamıştı. Adeta delice bir emir verdim. Bu emrin esaslı noktası şudur. Şam'da ve Rayak'ta bulunan bütün kuvvetler kuzeye hareket edeceklerdir. Emrin bir kopyasını bilgi edinmesi için Fonsanders'e gönderdim. Bana karşı bir köpürme olmuş. Kimdir bu adam ve ne yapıyor? Ben zaten bunu bekliyordum. Yapacağım işin ne olduğunu anlatacağımdan şüphe olmayarak Rayak istasyonunu yaktıktan sonra yerli halkın ateşleri içinden geçerek Baal Bey'e geldim. Oradaki kuvvetlere emrimi yerine getirmelerini söyleyerek Fonsanders'in bulunduğu Humus'a geçtim. Geceydi. Çok samimi olarak alınacak kararın bundan ibaret olduğunu Von Sanders'e söyledim. Von Sanders çok asilce, "Karar budur," dedi. Fakat ben nihayet bir yabancıyım. Bu kararı veremem. Bunu ancak memleketin sahipleri verebilir. O halde karar uygulanacaktır, dedim. Yalnız rica ederim. Benim kurmay başkanımla da anlaşır mısınız? Kurmay başkanı Diyarbakırlı Kazım Paşa'ydı. Hastaydı. Fon Sanders'le beraber yattığı odaya gittik. O da benim fikrime katıldı. Pratik kararım şuydu. Ortada kalan 7. Ordu adı ve birçok yıkıntı. Bunları Halep'te, Suriye'nin kuzey sonunda toplamak, ondan sonra yapılacak şeyi düşünmek. Bunu ben kendim yapacaktım. Fon Sanders teklifimi kabul etti. Bu kuvvetler Halep'te toplanmıştır. Devamlı yorgunluklar yüzünden birkaç gün rahatsızlık çekti. Yataktan kalkıp da Baron Oteli'ndeki karargahına geldiği günün ertesinde Halep hava hücumuna uğradı. Şehir ayaklanmaya yüz tuttu. Damlardan bombalar atılıyordu. Daha önce tertipli davrandığından Mustafa Kemal Halep'te bir sokak savaşı yapmak zorunda kaldı. Bir hayli adam öldü. Zaten Halep'te kalacak değildi. Otomobili ile şehirden çıkmak üzereyken Halep'teki komutana şu emri verdim. Bu akşam Halep ilerisindeki kuvvetleri geriye çekeceğim. Yarın Halep'in kuzeybatısında İngiliz ve Araplarla savaşacağım. Hareketlerinizi buna göre tertipleyiniz. Ertesi gün sabahleyin Türk kuvvetlerinin çekildiği zaman İngiliz ve Araplar saldırıya geçtiler. Mustafa Kemal onları yendi ve bozdu. Bu savaş sonucu tuttuğu hattı savunmaları için birliklerine emir verdi. Çok zaman sonra Erzurum ve Sivas kongrelerinde milli sınırı çizmek için Türk süngülerinin çizdiği bu hat esas alınmıştır. 1915'te Arıburnu ve Anafartalar zaferiyle İstanbul'u kurtaran ve 1916'da doğuda Ruslara karşı tek zafere kazanan Mustafa Kemal, devlet düşmanı teslim olacağı günlerde kuvvetlerini kurtaran tek kumandan olmuş ve son çarpışan Türk birlikleri ile İngilizlerin ileri harekatını durdurmuştu. Halep'te bulunduğu son günlerde düşündüğü hep şuydu: şimdi ne yapacaktık? Müttefiklerimiz ve biz partiyi kaybetmiştik. Fakat Türkiye için durum bütün varlığından olacak kadar tehlikeliydi. Kaybettiğimizi artık geri alamazdık. Ancak varlığımızı korumak için çabuk ve kesin tedbirlere başvurmalıydım. Harbi bu sonuca getiren o günkü hükümetten böyle bir hareket beklemek boşunaydı. Hemen bu kabine düşürülmeli, onun yerine Mustafa Kemal'in de içinde bulunduğu yeni bir hükümet kurulmalı ve bütün komuta Mustafa Kemal'e verilmeliydi. Fikrini telgrafla Padişah Vahdettin'e yazdı. Telgraf şudur: Seraveri Hazreti Şehriyari Naci Beyefendi, Talat Paşa kabinesinin mefluç bir halde bulunduğunu, Tevfik Paşa Hazretlerinin de bir kabine teşkilinde müşkülata uğradığını haber alıyorum. Ordular muharebe kudretinden mahrum ve zaten mevcut kuvvetler müdafaadan aciz bir hale getirilmiştir. Düşman her gün daha müsait ve ezici şartlar elde etmektedir. Birlikte olmadığı takdirde münferit olarak ve behemhal sulhu takarrur ettirmek lazımdır. Aksi takdirde memleketin kamilen elden çıkması ve devletimizin tamir götürmez felaketlere maruz kalması ihtimalden uzak değildir. Muhterem padişahınıza olan sadakatim ve vatanın selametini temin için arz ederim ki, sadaretin Tevfik Paşa Hazretlerine verilmesi ve Fethi, Tahsin, Rauf, Canbulat, Azmi, Şeyhülislam Hayri ve acizlerinden mürekkep bir kabine teşkil edilmesi zaruridir. Bu kabinenin vaziyete hakim olacağı kanaatindeyim. Münasipse bu zatların Şevket Mihap Efendimiz'e arzını rica ederim. 15. 1. Teşrin 1918. Fahri Yaveri Hazreti Şehriyari Mustafa Kemal. Gerçi Talat Paşa çekildikten sonra Tevfik Paşa yerine İzzet Paşa yeni hükümeti kurmuşsa da Mustafa Kemal Paşa bu hükümete alınmamıştır. Yalnız İzzet Paşa kendisine bir telgraf çekmiştir ki son cümlesi şuydu: Bade sulh refakatiniz eltaf-ı sübhaniyeden memludur. Mustafa Kemal barışın çabuk gelmeyeceğini, o zamana kadar çok krizli ve önemli durumlar karşısında kalınabileceğini, bu günler içinde vatana ciddi hizmetlerle bulunmak imkanı olabileceğini, bu sebeple Harbiye Nazırlığını ve Kuvvetler Kumandanlığını istemiş olduğunu söylemişti. Atatürk bana son harp günlerinin hatıralarını anlatırken Gaziantep Milletvekili Ali Cenani Bey, ki Ticaret Bakanlığı da yapmıştır, yanımızdaydım. Dediğine göre İstanbul'dan Gaziantep'e dönerken Katma istasyonunda Mustafa Kemal Paşa'ya rastlamış. İstasyondaki karargahında çapulcuların şehir yakınlarına kadar geldiğini, ordu çekildikten sonra onun için memleketine gitmekte olduğunu anlatmış. Mustafa Kemal demiş ki, memlekette adam kalmadı mı? Kendinizi savunma çarelerini düşününüz. Ali Cenani hayretle sormuş: ne ile, nasıl? Teşkilat yapmalı, milli bir kuvvet meydana koymalı. Ben istediğiniz silahı veririm. Gerçekten de o zaman Mustafa Kemal tarafından verilen silahlarla milli teşkilatın çekirdeği kurulmuştu. 1918 yılının son aylarında Yıldırım Orduları Grup Kumandanlığı Mustafa Kemal'e verilmişti. Adana'ya geldi. Grup karargahı şehir yakınında küçük bir oteldeydi. Mareşal Liman von Sanders'le kurmay heyetini bu otelde buldu. Liman von Sanders ile Mustafa Kemal yalnız başlarına karşı karşıya. Von Sanders büyük terbiye ve nezaketle fakat acıklı bir dille aşağıdaki sözleri söyleyerek kumandayı teslim etti. Siz savaş cephelerinde Arıburnu ve Anafartalarda çok yakından tanımış olduğum bir kumandansınız. Aramızda gerçi bazı hadiseler de geçti. Ama bunlar bize birbirimizi daha iyi tanımaya yardım etmiştir. Bugün Türkiye'yi bırakmaya zorlanırken emrim altındaki orduları Türkiye'ye ilk geldiğim günden beri o takdir ettiğim kumandana teslim ediyorum. Bu umumi felaket içinde bedbahtlık duymamak imkansızdır. Ben yalnız bir şeyle kendimi teselli ediyorum, kumandayı size bırakmak. Bu dakikadan itibaren emir sizindir, ben misafirinizim. Bu bölümü Enver Paşa üzerine bir fıkrayla belirtelim. Harbin sonlarına doğru İttihat ve Terakki ileri gelenleri de umut keserek tek bir barış denemesinde bulunmak istemişlerdi. Fakat Enver Paşa ile bu bahis üzerinde konuşmak ihtimali yoktu. Atatürk'ün eski umum katibi Hasan Rıza Soyağ'ın babası Üsküp'te 1908 ihtilalinden önce Enver'i de tanımıştı. Enver kendisinin elini öper, herkesten kaçırdığı sultan eşini de yalnız ona çıkarırdı. Bir gün kendisini Merkezi Umumi'ye çağırıp "Senden bir ricam var. Enver Paşa yalnız sen söz anlatabilirsin." dediler. Meselenin ne olduğunu da söylediler. Enver Paşa'ya gitti. Başkumandan kendisini yemeğe alıkoydu. Soyağ'ın babası uzun uzun anlattı. Enver Paşa cevap olarak "Vah vah!" dedi. "Seni de zehirlemişler. Ben Cenab-ı Hak tarafından Türk milletini kurtarmak ve yükseltmek için müekkelim. Yani vekil tayin edilmişim. Onun için hiç üzülme, rahat uyu." Akşam eve döndükten sonra babası oğluna der ki, "Hani Harbiye Nazırı başkumandan damat olmasa, Enver'in yeri tımarhanedir. Memleketi yöneten padişah dışında, yani bütün askeri kuvvetin emrinde olduğu Enver Paşa'nın kafa yapısına bakınız. Kendisini Cenab-ı Hak tarafından Türk milletini kurtarmak ve yükseltmek için vekil tayin edilen biri gibi gören biri, diğer tarafta realist olarak, gerçekleri görerek, vatanın ve insanların nasıl kurtulabileceğini ortaya koyan Mustafa Kemal. Memleketin neden battığı herhalde daha iyi anlaşılıyor. Ata Radyo'nun hazırlamış olduğu bir diğer podcast'te hoş geldiniz. Bu podcast'imizde size savaşın sonunda ülkenin durumu ve Mustafa Kemal'in yaptıkları konusunda bilgiler verdim. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere. Ata Radyo, demokrasi ve özgürlükler, insan hakları, tarihi olaylar ve Mustafa Kemal'in yapmış olduklarını dikkate alarak podcast'ler hazırlar ve sizlere sunar. Bizlere Twitter üzerinden Ata Radyo 1923 hesabından ulaşabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.